Ayrım 13, sayfa 94. Her kurban kesme gününde olduğu gibi o akşam da yağmur yağdı. Hayvanların kanlarını silip götürerek. Yağmur, sabahki geleneğin en ufak bir izini bile bırakmadı. Sürekli akan sular küçük kızın kanlı el izini bile temizledi. Sabahleyin teyzeler kahvaltıda dedikodu yaparlarken Amber oradan sıvıştı. Bir binadan diğerine, bir odadan ötekine, koşa koşa gizli geçitleri aramaya başladı. Bir çıkış yolu, bir dolap, bir ayna. Her kapıyı açtı, ardında saklı dünyaları aradı. Bir odaya girdi. Bir kadının odasıydı bu. Yıldızlarla süslü, atlas mavisine boyanmış bir oda. İpekli elbiseler ve ay ışığı renkleriyle doluydu. İnce işlenmiş, üç karatlı aynası olan kalkmalı ahşaptan bir tuvalet masası gördü. Ay da çocuğu aynanın önünde yakaladı. Yanaklarını rujla boyamış, gözlerine sürme çekmiş haliyle kara göze dönmüştü. Amber, tuvalet masası, yerler, bayramlık elbisesi baştan aşağı pembe pudraya batmıştı. Mavi renkli parfüm şişelerinin kapakları açılmış, odayı keskin bir leyla kokusu sarmıştı. Ay da içeri girdiğinde Amber kokudan bayılmak üzereydi. Halasını hemen tanıdı. Ayda'nın resimlerini her yerde görmüştü. Mayolu, balo elbiseli, hatta Büyük Atatürk'le dans ederken o meşhur resmi. Küçük kız bir azar bekleyerek başını eğdi, gözlerini yere dikti ama Ayda gülümsedi, yanına oturdu. Birlikte aynadaki görüntülerine baktılar. O an Amber'in güzelliğini, kadınlık mağrurluğunu ilk öğrendiği an olacaktı hatıraları içinde. Kokunu kimseye vermemelisin tatlım, dedi Ayda. Eğer biri kokunu çalarsa ruhunu da çalabilir. Bunu unutma. Bir şişeden bir damla parfüm damlattı parmağına ve Amber'in burnuyla dudakları arasındaki noktaya sürdü. Kokla bunu Amber, dedi. Onu güçlü yapan nedir biliyor musun? Amber Griffiths, tıpkı senin adın gibi. Nereden geldiğini biliyor musun? Bir balinanın bağırsaklarından, kocaman hantal bir balinanın gövdesinden çıkıyor bu baş döndürücü güzel koku. Düşünebiliyor musun? Bu değerli maddeyi elde etmek için o dev gibi yaratıkları öldürüyorlar. Ne büyük bir trajedi. Ama bir kokla. Öldüresiye güzel bir koku, değil mi? Amber hala başı eğik, çekinerek bakıyordu güzel halasına. Uzun bebek kirpiklerinin arasından Ayda'nın şeftali cildini, hafifçe çilli memelerinin üstünü açığa çıkaran dekolte elbisesini gördü. Ayda'nın sol memesinin üstünde bir doğum lekesi vardı. Bir hilal ve beş kenarlı bir yıldız. Amber çekincesizce dokundu bu doğum izine ve parmaklarını etrafında dolaştırdı. Bu nasıl oldu, diye sordu. O bir armağan, dedi Ayda. Kocaman bir cin getirdi bana. Parfümü kullandıktan sonra şişenin kapağını hemen kapamalısın. Unutma bunu. Neden biliyor musun? Çünkü parfüm şişelerinin içinde cinler yaşar. Kapağı açtığında cinin nefesi yavaş yavaş dışarı kaçar. İşte bizim kokladığımız bu nefestir. Eğer şişeyi uzun süre açık bırakırsan cinin nefesi tükenir ve başka bir şişeye kaçmak zorunda kalır. Cin bir kez şişeden çıktı mı bir daha oraya dönemez. Ayda bir kolunu Amber'e doladı. Kızın yanaklarındaki cart kırmızı ruju mendiliyle nazikçe sildi. Amber'in yanaklarında hafif bir pembelik kaldı geriye. İşte böyle yapacaksın, dedi Ayda. Ne çok ne az. Mendiline hafifçe tükürdü. Amber'in gözlerine, alnına çepeçevre bulaşmış sürmeyi sildi. Biraz daha sildi. Sonunda simsiyah sürmenin rengi açıldı. Bak, şimdi ne kadar güzel oldun benim küçük sultanım. Birazcık da ruj sürelim şimdi dudaklarına. İster misin? Evet. Tabii ki istersin. Ama pörsümüş incirler gibi büzme dudaklarını. Gülümse. Bir gülücük ver bakayım şimdi. Amber dudaklarını gererek gülümseme taklidi yaptı. Ayda çocuğun yüzünü tül perdelerin arasından süzülen sabah ışığına doğru tutarak minik çenesini kaldırarak dudaklarını parlak bir kırmızıya boyadı. Amber aynada kendine baktı ve dişsiz ağzıyla sırıttı. Kendinden memnundu. Bu onun eski güzellik kraliçesi halasından aldığı ilk güzellik dersiydi. Sonra Ayda Amber'i çinili havuza götürüp Nergis'in hikayesini anlattı. Bu delikanlının ne kadar ama ne kadar yakışıklı olduğunu pırıl pırıl suda yansımasını gördüğü zaman nasıl kendisine aşık olduğunu nakletti. Ama kendi güzelliği karşısında adeta büyülenince dengesini kaybedip suya düştü ve boğuldu diye anlattı. Ayda, hiçbir şeye seni boğacak ve yok edecek kadar derinlemesine bakmamalısın. Söz mü tatlım? Peki. Ertesi sabah İpek kültürü derslerine başladı Amber. İskender ona her şeyi gösterdi. Kozaların hasat edilmesini, krizalitlerin soyulmasını, daha fazla yumurta yapsınlar diye kelebeklerin çıkarılmasını anlattı. Sabır gösterirsen tut yaprakları dünyanın en kaliteli kumaşını üretir sonunda diye açıkladı İskender. İpek böcekleri ıslak dut yaprağı yemekten hoşlanmazlar. Dolayısıyla yaprakların üstünü çiğ kapladığı zaman asla beslememeli böcekleri. Toprak fazla ısındığı zaman da. Çünkü ipek böcekleri sıcak yaprak yemekten de hoşlanmazlar. İpek böcekleri yeni doğduğu zaman onları mutfak bölgesinden uzak tutmak gerekir. Yemek kokularının erişmediği bir mesafede. Çünkü bu minik yaratıklar balık ya da et kokusundan hiç hoşlanmazlar. Tahıl öğütme sesini de sevmezler. Davul gibi gürültülü ses çıkaran nesnelerden hiç hoşlanmazlar. Yeni doğum yapmış bir kadın onların bakımına gelirse mutsuz olurlar. Çünkü kadının memelerindeki sütün kokusunu hisseder ve bebeği kıskanırlar. Şarap yapan bir adamın onlara dut yaprağı vermesinden hoşlanmazlar. Tütün ve kahve kokusundan rahatsız olurlar. Ekşi ot ve rakı kokusunu da sevmezler. Küflü kokuları, mis kokusunu, cinsellik kokularını hiç sevmezler. Pis insanların üreme evlerine gelmesine tahammül edemezler. Rüzgar varken bir pencere açılırsa rahatsız olurlar. Batan güneşin ışığından da rahatsız olurlar. Hava sıcakken şiddetli bir rüzgara veya soğuğa maruz kalmaktan nefret ederler. Hava soğuksa ani ve aşırı bir sıcak onlara dokunur. Onlar sessizliği severler. Yaşlı adamla küçük kız dut bahçelerinin arasında yürürlerken Amber neden ağaçların üstünde hiç meyve olmadığını sordu. İskender kendi çiftliğindeki dut ağaçlarının farklı bir cins olduğunu, beyaz dut olduğunu açıkladı. Bu ağaçların adı Morus alba'dır dedi. Hiç çiçek ya da meyve vermezler. Bir zamanlar verirlermiş ama bu çaba yapraklarını o kadar zayıf düşürmüş ki sonunda ağaçları kısırlaştırmak zorunda kalmışlar. Günümüzde bu ağaçların bütün güçleri yapraklarında toplanmış durumda artık. Bak, yapraklar ne kadar kalın ve geniş. Tadı da farklıdır bu dut türünün. Gördün mü? İskender ağzına bir yaprak koydu, yavaş yavaş çiğnedi ve yuttu. Amber'e de bir yaprak verdi. Ama Amber yüzünü buruşturup başını salladı. Sonra ikisi birden kıkır kıkır gülüştüler. İskender kıza her ağacın, her taşın hikayesini anlattı. Her şeyi dilinin ucuna geldiği gibi uyduruyor, öykülerini gülünç ama inanılır biçimlere sokuyordu. Amber'in yüzünün ifadelerini, hayretle nefesini tutuşunu gördükçe kahkahalar atıyordu. İpek yolu hikayelerini, sarı benizli insanları nasıl maymun yediklerini anlattı. Altın aramak için toprağı kazan dev karıncalardan, deniz altındaki karanlık ve uğursuz mağaralardan, hazineler çıkaran inci avcılarından, çivili yatakların üstünde yatan sıska ve çıplak yogilerden, büyülü bir kaynak suyundan içtikleri için yüzyıllarca yaşayan insanlardan, muazzam büyük bir ayağın gölgesinde yatan cücelerden, devlerden, tek boynuzlu atlardan, aslanlardan, kaplanlardan, her yere toz gibi saçılan mücevherlerden ve onları koruyan kobra yılanlarından, çeşitli kokulardan ve ağaçlarda büyüyen ipeklerden bahsetti. Sonra İskender, Amber'i yumurtlama evine götürdü. Daha çok küçükler ama bu büyüteçten bakarsan görebilirsin dedi. Öbek öbek ipek böceği yumurtası kaynıyordu. İnce gibi mavimsi ve yarı şeffaftılar. Minicik üzüm salkımlarını andırıyorlardı. Bunların tohumlarını saklıyoruz. Yumurta dediğimiz şeyleri zamanından önce çıkmamaları için onları serin bir yerde uykuda tutuyoruz. Yoksa ipeklerini kaybederiz. Yandaki binada yumurtadan çıkmaya hazırlanan böcekler için düz tepsiler konmuştu. Her yerde samanların altından kımıl kımıl beyaz minik kurtçuklar çıkıyor, sürünüyor güçlü çeneleriyle dut yapraklarını harıl harıl kemiriyorlardı. Gece gündüz yeni koparılmış taze yaprak yemeleri gerekir diye açıkladı İskender. Minik yaramazları hiç durmadan beslemek zorundayız. Kendi boylarının 20 katı kadar yaprak yer bunlar. Hayatları boyunca kaç kez deri değiştirirler biliyor musun? 4 kez. Dış derilerini atarlar. Altından yenisi çıkar ve böcekler biraz daha büyür. Bir tırtılın koza örmesi ne kadar zaman alır biliyor musun? 3 gün. Zor iştir bu böyle küçücük yaratıklar için. Çok çaba gerektirir. İpek böceklerinden bazıları daha iriydi ve kendilerine koza örmeye başlamışlardı bile. Ağızlarından çifter çifter incecik teller çıkıyordu. Serisin denen sakız gibi bir madde telleri birbirine yapıştırıyor ve kozanın duvarlarını oluşturuyordu. Böcekler başlarını sürekli sağa sola oynatarak telleri 8 rakamına benzeyen bir biçimde dokuyor ve kozanın duvarlarını yavaş yavaş örüyorlardı. Serisin sertleşir ve krizaliti içine hapsederek fıstık biçiminde bir koza oluşturur. 2 hafta içinde krizalit kozayı çatlatır ve bir kelebek olarak dışarı uçar. Bunu önlemek şarttır. Serisin nedir? İpek ipliklerini yapıştıran bir madde. Koza odasında koca memeli, pamuklu elbiseleri sürekli yükselen, buharla vücutlarına yapışan ve kıvrımları ortaya çıkan kadınlar kozaları kaynar sulara atıyordu. Kadınlar Willendorf Venüsü'nün soyundan gelmişe benziyorlardı. Kozaları neden haşlıyorlar diye sordu Amber. Öyle yapmak zorundalar. Serisin, erisin diye. Tabii bu içerideki krizalitin ölmesine yol açıyor. Böylece yumurtlamaya çalışan kozalar rahatsız edilmemiş oluyor. Bir kadın ilk çıkan ipliği yakaladı ve geri sarmaya başladı. Sonra onu makara gibi bir şeye bağladı. Başka bir kadın ölü pupaları yani kanatsız ve gözsüz kelebek embriyonlarını bir cımbızla ayıklıyordu. Ayıkladıklarını birer birer sepete atıyordu. Bunlar dut ağaçları için gübre olarak kullanılacaktı. O kelebek yavrularını öldürmeleri istemiyorum. O kelebek yavrularını öldürmelerini istemiyorum diye sızlandı Amber. Ama bunlar daha doğmamıştı diye ikna etmeye çalıştı İskender. Pupa dolu bir sepeti eline alırken. Henüz ruhlarına kavuşmamışlardı. Hayatın devri daimidir bu. Önüne geçilemez. Gel gidip tavus kuşlarına yem verelim. Bir dut ağacının altına oturup tavus kuşlarının tüneklerinden çıkmasını beklemeye başladılar. Amber yine geçitler hakkında sorular sordu İskender'e. Başka dünyalara nasıl girilirdi? İskender bir tavşanı takip ederek onun yuvasına giren ve kendini tuhaf gizemli bir dünyada bulan Alice adlı küçük kızın hikayesini okudu. Hikayede bir tırtıl vardı. Alice ile konuşuyordu. Kitapta bedenlerinin şekli bozulmuş yaratıkların resimleri de vardı. Upuzun boyunlu bir kız, kocaman silindir şapkalı çirkin bir adam, bir mantarın üstüne oturmuş bir tırtıl. Doğuda nargile içen özel bir tırtıl cinsi vardır, dedi İskender. Tırtıllar rüya görür mü? Elbette. Hem de en şaşırtıcı türden rüyalar. Nereden biliyorsun? Bunu bilmek için çok ama çok yaşlı olmak gerekiyor. Göreceksin. Nebatlar, hayvanlar, insanlar, tanrılar hepsi aynı rüyayı paylaşırlar. İskender dayıyla dolaştığın zaman ne yapıyorsunuz diye sordu Kamil'e. Yatağına yatırmadan önce Amber'in saçlarını örerken. Nereye gidiyorsunuz? Hiçbir yere. Öylesine geziyoruz. Önümüze gelene bakıyoruz. Ne gibi şeylere? İpek imalathanesine, kelebeklere, tırtıllara, böceklere, pupalara. Nasıl da havalı telaffuz ediyordu bu kelimeler. Kendi yaşında çocuklarla oynasan iyi olur dedi Kamil'e. Kuzenlerinle mesela. Yarın Osman'la sürün avlamaya gitsene. Korkuyorum ondan. Hem de kuşların vurulmasını görmek istemiyorum. Hep ölü hayvan görmek istemiyorum. Ama İskender dayıyı rahat bırakmalısın. Hem yaşlı insanlarla fazla iş işi olursan onlar gibi kokmaya başlarsın. Cildin buruşur. Seni tüketirler. Hem de dut bahçeleri zehirli kara yılanla kaynıyor. Gün boyu ortadan kaybolmanı istemiyorum. Anladın mı? Ama Amber her gün kaçıyor. Döndüğünde de annesi onu sıkıştırıyordu. Daha başka neler yapıyorsunuz? Başka nerelere gidiyorsunuz? Bazen sümbül bahçesine gidiyoruz. Her bir sümbülü tek tek kokluyoruz. Bazen bütün gün bir derenin kıyısında oturup yüzen her şeyi, yaprakları, böcekleri, dal parçalarını, meşe palamutu, şeftali çekirdeği gibi şeyleri seyrediyoruz. Mor sümbüllerin rengini alan bir bukalemun gördüm. Bir deve yavrusunun doğumunu bile gördüm. Tanrım, sana onu mu seyrettirdi? İçi sütlü torba gibi bir şeyin içinden çıktı deve yavrusu. Annesi onu yaladı. Sonra da bebek deve titreyen bacaklarının üstünde doğrulup hemencecik ayağa kalktı. O kadar şekerdi ki anne, İskender dayı onu bana vereceğini söyledi. Hay Allah, aklını mı oynattı dedi Kamile. Çileden çıkmış bir halde. Yaşlı bunak. Bunun saçmalık olduğunu biliyor. İzmir'e deve mi götüreceğiz? Modern bir şehirde deve tutulur mu? Onu benim için burada tutacağını söyledi. Tekrar döndüğümüz zaman onunla oynayabileceğim. Böyle saçma şey duymadım. Şu haline bak. Cildin meşin gibi sertleşmiş. Güneşin altında çok fazla kalıyorsun. Güneş çarpmasına uğrayacaksın. Bir de şu gözlerin altındaki morluklara bak. Bundan sonra her gün öğle uykusuna yatacaksın. Her gün. Günde 3 kere balık yağı içeceksin. Anladın mı? Yarın da Osman'la gideceksin. Bu aramda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Morus Alba. MORUSALBA